Merhaba. Gelecek Bilim'de hoş geldiniz tekrar. Ben Zeki. Bugün yeni bir konuğumuz daha var. Serkan Ayhan. Bugün sizlerle birlikte blok zinciri konusunu işleyeceğiz. Aklımızda bazı sorular vardı. Bu soruları Serkan hocamıza soralım. Biz de bilmediğimiz noktalarda onun bilgisinden faydalanalım istedik. Gerçi Orkun ve Alper de blok zinciriyle uğraşıyorlar. Bir tek bu zincire, bu saadet zincirine tek bulaşmayan şu anda benim sanırım. Bu arada Orkun hoş geldin tekrar.
Hoş bulduk. Merhaba Zeki. Merhaba Alper. Merhaba Serkan Hocam.
Merhabalar
Merhaba Orkun.
herkese.
Hoş geldin.
Şimdi
Hoş bulduk.
herhangi bir teknik sıkıntımız kalmadıysa konumuza girelim. Aslında bayağı bir derin bir konu fakat çok da vaktimiz yok bugün. Bugün saat 10.30'da yeni bir yayınımız daha var. Ona da bu arada yetişmeye çalışacağız. Şimdi hep duyuyoruz bu blockchain nedir, ne değildir. Blockchain deyince hep aklımıza Bitcoin geliyor. Ama aslında blockchain'in kendisi Bitcoin'den ibaret değil. Alper Hocam. Pardon, özür dilerim. Serkan Hocam. Bu blockchain nedir? Ya da ne değildir? Sorduğumuz, aklımıza gelen ilk soruların cevabı blockchain'e gidiyor mu her zaman?
Aslında güzel bir noktaya değindin. Aynen, blockchain deyince aklımıza ilk önce Bitcoin geliyor ya da kripto paralar geliyor. Çok büyük bir yanlış. Yani şöyle söyleyeyim. Blockchain eşittir Bitcoin değildir. Blockchain büyüktür Bitcoin'dir. Bitcoin sadece blockchain'in altyapısını ya da ağ yapısını kullanılan bir finans sektörüdür. Blockchain dediğimiz olay büyük bir ağ sistemidir. Yani bilgilerin şifreli bir şekilde, güvenli bir şekilde tutulduğu büyük bir ağ sistemi. Yani öncelikle bunu söylemek gerekir. Çünkü gerçekten blockchain dediğimiz zaman Bitcoin, işte diğer altcoin'ler, onlar aklına geliyor ve blockchain'in faydalarından yararlanamıyoruz ya da bu blockchain nedir? O kavramı tam olarak kavrayamıyoruz. Gerçekten çok büyük bir devrim benim görüşümce.
Ya burada aslında blockchain dediğimiz zaman bir teknoloji yatıyor bunun altında. Çok büyük bir teknoloji yatıyor. Bazı uzun zamandır doğru şekilde çözülemeyen algoritmaların bir çözülmüş hali. Bunun da en temeliyle aslında sanırım bu Bitcoin dediğimiz sistem bunu doğru şekilde yerleştirmiş. Ve o yüzden aklımızda en çok da kalan Bitcoin teknolojisini kullanan şeylerden biri olan Bitcoin geliyor. Peki yani
Evet.
birazcık daha açıklayabilir misiniz? Bu Bitcoin nedir? Ne iş yapıyor? Yani bizim teknolojik olarak ne işimize yarayacak?
Bitcoin nedir? Şöyle söyleyeyim. Teknolojik açıdan ne işimize yarayacak? Aslında ilk etapta Bitcoin demek para demek. Yani şu an bizim kullanmış olduğumuz kağıt paraların yerine ve bu virüsten dolayı, koronavirüsünden dolayı çok fazla gündeme geldi. Dijital paralara geçiş. Başında da Amerika Başkanı Trump'ın söylediği gibi dijital dolar söylemleri yaklaşık 6-7 aydır vardı ve virüs muhabbetinden sonra bunu daha çok dillendirmeye başladı. Bitcoin teknolojisi dediğim gibi dijital bir para. Asıl teknoloji kısmı blockchain'de. Yani blockchain açık kaynak kodlama sistemidir. Yani içerisinde şu an 4 kişiyiz, 4'ümüz de bu kaynak kodlara müdahale ederek gerekli blok sistemlerini oluşturabiliyoruz. En güvenilir olması ya da dinamik olması, işlevselliği de buradan geliyor. Bitcoin sadece dijital bir para. Gerçekten çok ayrı bir kategoride sınıflanıyor bunlar. Bitcoin blockchain'i kullanan bir yapı. Şöyle bir yapıdan bahsedeyim blockchain'de. Dağıtık bir yapı. Tek bir merkezde toplanmıyor. En önemli kısmı da zaten bu. Güvenliği de zaten bu sağlıyor. Bir bilgi dünya üzerinde hangi noktada olursa olsun bütün sisteme kayıtlı olan bilgisayarlar ya da cihazlar üzerinde dağıtık bir şekilde toplanıyor. Dağıtılıyor aslında. Bu da güvenliği ortaya çıkarmış oluyor. Yani bir merkeziyet yok. Blockchain dediğimiz olayda üçüncü şahıslar ortadan kaldırılıyor. Yani bu üçüncü şahıslar nedir? Bankadır, kredi kartlarıdır ya da bir paradır. Bunlar üçüncü şahıslardır. Yani bu üçüncü şahıs olmadan ben Zeki ya da Alper, sana para gönderemiyorum ya da bir işlem yapamıyorum. Ama blockchain dediğimiz olay peer to peer, yani kişiden kişiye aktarım. Aradaki merkeziyeti ortadan kaldırarak işlemler gerçekleştiriyor. Yani blockchain'in çıkışı da zaten buradan geliyor. Merkezi yapıya bir aykırılık var. Asıl sistemin doğuşu ya da Bitcoin'in ortaya çıkması da 2008 yılında Amerika'da büyük bir kriz patlak verdi. Emlak sektöründe mortgage krizi dediğimiz kriz. Bankaların insanları sömürü haline getirerek kredileri, yani hunharca tahviller dağıtıldı, krediler dağıtıldı insanlara, herkes ev sahibi olabilmesi adına. Bir süre sonra bu patlak verdi. Çünkü insanlar bankalara muhtaç olmaya başladı. İnsanlar batmaya başladı. Kredi ödemelerini gerçekleştirememeye başladı. Ve Bitcoin'de tesadüf müdür ya da buna aykırı bir şekilde midir bilmiyorum, 2008 yılında blockchain altyapısını kullanarak hayata geçmiş oldu. Ve 2008 yılından bugüne kadar hala daha kullanılıyor. Ve Bitcoin her dönemde, her iniş çıkışlarında, özellikle büyük bir çıkış yaptıktan sonraki gelen düşüşlerde de bu normalde bütün piyasalarda karşımıza çıkıyor. Yani ham petrol geçenlerde takip etmişsindir, eksiye düştü. Ama hiç kimse petrole balon demedi. Ama Bitcoin her bir yükselişten sonraki gelen düşüşlerde bu asrın balonu, insanları kandırıyorlar, bu bir saadet zinciri tarzında olumsuz söylemlerle Bitcoin'e karşı bir cephe alınmış durumda. Ya da blockchain'e karşı, aslında ister istemez blockchain'e karşı bir cephe alınmış oluyor. Blockchain sadece finans sektöründe kullanılmıyor, kamu alanlarında kullanılıyor, sağlık sektöründe kullanılıyor. Şöyle açayım size. Devlet tarafından, hatta gündemde takip edebilirsiniz. TÜBİTAK tarafından, Ticaret Bakanlığı tarafından, Hazine Bakanlığı tarafından blockchain'in geleceğiyle alakalı ya da bu blockchain nedir ile alakalı çalışmalar gerçekleşiyor. Nedir bu kamu yönetimine blockchain? En başta söylediğim gibi güvenli bir ağ sistemi olduğundan dolayı devletin gizli belgeleri ya da devletler arası gerçekleştirilen görüşmelerdeki belgelerin güvenli bir şekilde blockchain ağ sisteminde depolanmasıdır. Sadece para değildir blockchain. Kamu alanında kullanabiliyoruz, sağlık sektöründe kullanabiliyoruz. Nasıl kullanabiliyoruz? Hastalar blockchain sistemi üzerinden raporlarını hızlı bir şekilde, güvenli bir şekilde ulaşabiliyor ve bu raporlar hiçbir şekilde o şahsın dışında hiçbir kimseye gösterilemiyor, ulaşılamıyor. Ulaşılamaz da zaten. Çünkü dediğim gibi dağıtık bir sistem var.
Şimdi baktığımız zaman bu blockchain'de bir dağınık yapı ve merkeziyetçi olmayan bir yapı var.
Evet. Yani en büyük avantajı zaten.
Peki bunun bir sahibi var mı? Yani o zaman tamamen sahipsiz mi oluyor? Herkes aslında blockchain'in sahibi mi olmuş oluyor? Yönetilen bir noktası yok mu bunun?
Madencilik devreye giriyor aslında. Mining dediğimiz olay devreye giriyor burada. Yani blockchain'le ağ sistemine kayıtlı olan kişiler madenci dediğimiz şahıslar. Yani her bir madenci şu an bu blokları, zincirleri oluşturabilmesi için süper güçlü bilgisayarlar dediğimiz bilgisayarlara ilk etapta sahip olması gerekiyor. Aslında bir nevi matematik fonksiyonu çözümlemesi yapılıyor arka planda bilgisayarlar sayesinde. İnsanın aklının yetemeyeceği şekilde, çünkü işlemler dönüyor. Bu bilgisayarlar sayesinde dağıtık bir şekilde, dünyanın her bir yerinde dağıtık bir şekilde o blockchain sistemine dahil olan kişiler veya şahıslar paylaşılan blokları, blok kopyalarını söyleyeyim daha doğrusu, blok kopyaları her bir bilgisayara dağıtılmış oluyor. Yani bir burada saldırı olayı gerçekleşmiş olsa, yani siber saldırılara karşı büyük bir önlem olmuş oluyor. Çünkü hangi bilgisayarda hangi verilerin olduğu belli değil.
Peki o zaman yani burada şimdi bir veri güvenliği söz konusu.
Evet.
Sonuçta burada öncelikli olarak para amaçlı kullanılıyor ama dediğiniz gibi başka kullanım alanları da var. Onları da tekrar soracağım birazdan size. Peki.
Tabii. Yani bir araya girebilir miyim bize? Tabii ki. Bir soru soracağım da Serkan'a. Serkan, hani bir aralar hatırlarsın bir sistem vardı. Belki Orkun da Zeki de hatırlar. Bu saadet zinciri mantığı yayılmalar ilk çıktığında, ismini vermeyeceğim uygulamanın, bir uygulama çıktı. Dediler ki siz bilgisayarlarınızı açık tutun. İşte 7/24 birileri gelsin sizin bilgisayarlarınıza bu verileri kaydetsin ve sizin bu kaydedilen veriler karşılığında bilgisayarınız açık kaldığı sürece size belli bir miktar para ödeyelim. Ve çoğu insan da bu sisteme girdi. Çünkü neden? Abi sadece 7/24 bilgisayarımı açık tutacağım dediler ve girdiler. Şimdi burada iki tane soru soracağım. Bir, blockchain'in temeli olabilir mi bu? İki, blockchain'e benzer mi? Hatta bir de bonus soru, bu kişiler gerçekten para kazanabildi mi? Çünkü bunun cevaplarına göre başka bir yere geleceğim.
Ya Alper, biz seninle bunu daha önce konuşmuşuzdur belki de. Aslında güzel, çok iyi oldu. Blockchain sade zinciri değildir. Blockchain neden sade zinciri değildir? Bitcoin üzerinden örnek verelim. Bitcoin madencileri Bitcoin kazanabilmek için blok kazmaya başlıyorlar. Yani bir nevi bilgisayar üzerine madencilik yapıyorlar. Bu ağ sistemi üzerindeki blokları, daha oluşturulmayan, açığa çıkmayan blokları ortaya çıkarabilmek için. Her 10 dakikada bir blok oluşturur. Bu bloğu ilk önce kim oluşturursa ödülünü alır. Saadet zincirinde ise ben sistemin başıyım. Alper, seni dahil ettim. Daha sonra Orkun'u dahil ettim. Daha sonra Zeki'yi dahil ettim ve sizin üçünüze şunu dedim ki, siz eğer altınıza bu sisteme birilerini alırsanız bunların üzerinden de pay kazanacaksınız. Blockchain dediğimiz olayda ya da Bitcoin madenciliği dediğimiz olayda bu durum yok. Kimin bilgisayarı daha iyiyse, kim daha iyi bir şekilde madenciliği yani mining'i yapabiliyorsa o blok ödülünü o kazanmış olur. Geçenlerde 11 Mayıs'ta gündemden takip etmişsinizdir, Bitcoin halving oldu. 4 senedir bir gerçekleşiyor. Evet. Bir blok ödülünde 12,5 yani 10 dakikada bir bloğu kazabilen, oluşturabilen bir madenci 12.5 BTC ödül olarak kazanıyordu. 12.5 BTC diğer madencilere dağıtılmıyor. Bir kişinin. Sade zincirinden ayıran da zaten bu. Bu mantıktan dolayı gündem yaratıldı zaten. Blockchain ya da Bitcoin saadet zinciridir. Bir süre sonra patlayacak, yüzyılın dolandırıcılığı değil. Gerçekten değil, emin olabilirsiniz.
Bir de bu bahsettiğiniz rakam çok yüksek bir rakam. Yani...
Evet, şu an o 6.25 BTC'ye düştü. Her bir halving'de bu rakam ödül, Bitcoin ödülü söyleyeyim, yarı yarıya düşüyor. Bunun sebebi de şu. Bitcoin bitmek tükenmek bilmeyen bir şey değil. Para bitmez. Yani sürekli parayı basarsın ülkeler. Para sürekli olur. Bitcoin'i altınla benzeştirebiliriz. Altının da bir son noktası var. Ha, bu şu an bilinmiyor. Bitcoin'in de sadece 21 milyon adet Bitcoin basılabilecek. Yani madenciler sayesinde 21 milyon bir olmayacak. Arzı bir süre sonra kısıtlanmaya başlıyor. Zaman geçtikçe, bloklar kazıldıkça. Bu da Bitcoin'in değerini arttırır. Kazımlar zorlaşıyor. Evet, şu an madencilerin gerçekten işi çok çok zor. Ödül sayısı da yarı yarıya düştü. Mining dediğimiz olay bundan belki 5-6 yıl önce gerçekten çok karlıydı. Ya da çok fazla popülerdi. Ama çıkarılan bu BTC'lerin ya da geriye kalan bloklar azaldığından dolayı bu matematik fonksiyonları dediğimiz hash fonksiyonlarıyla oluşturulan blokların çıkarılması, ortaya çıkarılması gün geçtikçe zorlaşıyor. Bu da enerjiyi ortaya çıkıyor. Madenciliğin en büyük dezavantajı da zaten şu an günümüzde o. Çok fazla elektrik masrafı ya da süper bilgisayarlar dediğimiz ya da mining cihazları dediğimiz cihazların şu an fiyatları uçuk noktalara gitmeye başladı. Madenciler de artık yavaş yavaş bu işi bırakmaya başladılar. Yani bu zamana kadar kazandıklarını kar bilip madencilik işlemlerini bırakmaya başladılar. Zaten ödül sayısı da düşmeye başladı.
Bu bırakma sebepleri halving olabilir mi? Çünkü halvingde şöyle bir şey var. Şimdi blockchain üzerinde halving yapıyorsanız ödülün her halving süresince yarıya düşmesidir. Doğru değil mi? Halving bu. Peki ben bugün 100 BTC alıyorsam halving sonrasında 50 BTC alacağım. Bir halving daha olacak. 25 BTC alacağım. Daha sonra 12,5 vesaire %50 azalarak gelecek. Şimdi benim gelirim azaldığı için de madenciliğe aslında bir sekte vurmuş olmuyor mu?
Hem gelirin azaldığından dolayı madenciliğe sekte vuruluyor. Hem de dediğim gibi enerji tüketimleri çok fazla olmaya başlıyor. Sebebi de şu. geriye kalan blokları çözümleyebilmek. Yani aslında Bitcoin kolaydan zora doğru gidiyor. İlkokul birinci sınıftan üniversite son sınıfa ya da yüksek lisansa doğru ilerliyor. İlkokul birinci sınıfta öğrendiğimiz bilgilerle yüksek lisansta öğrendiğimiz bilgiler ya da ders açısından karşılaştığımız arada çok büyük fark var. Böyle bir örnek vermek daha doğru olabilir Bitcoin madenciliğine. Şu an ortaya çıkaracak blokları bilgisayarların çözebilmesi için daha güçlü bilgisayarlara ihtiyacımız var. Ya da mining cihazlarına ihtiyacımız var. O matematik problemlerini çözebilmek için. Bu da ortaya enerji problemini çıkarıyor. Yani bunu haberleri de çıktı zaten bu. Yani kaçak elektrikle Bitcoin üretme. Bitcoin üretmede en temel faktör zaten elektrik, yani enerji. Ve uygun bir cihaz.
Ya açıkçası benim en çok kızdığım noktalardan birisi... Yani bu Bitcoin'e sıcak bakmama sebebim, yani bu blockchain'e sıcak bakmama değil, tamamen Bitcoin'e sıcak bakmama sebebim. Burada harcanan bir enerji var, bir bilgisayar yükü var. Bu bilgisayar yükü şu anda dünyadaki en büyük oluşumlardan birisi. Bilinen süper bilgisayarlardan bile daha fazla işlem kapasitesine sahip şu andaki mevcut blockchain zincirleri. Artı haliyle bununla birlikte kullanılan inanılmaz bir enerji miktarı var. Bu ilerisi için, dünya enerjisi için bir problem yaratmaz mı? Ya da işte siz bunu bir sürekli kullanıyorsunuz, bilgisayarları kullanıyorsunuz. Bilgisayarların bir eskime payı var haliyle. Bilgisayarlar sadece bir deneme yanılma yöntemiyle rastgele ürettikleri rakamlarla bir şey bulmaya çalışıyor. Rakam denk getirmeye çalışıyor.
Ya yani bu şimdi da... bu konuda Serkan da destekleyecektir beni de. Orkun çok özür diliyorum, hemen söyleyeyim. Her elektronik aygıtın belli bir yaşam süresi var. Yaşam döngüsü dediğimiz. Bu kullanım şartlarına ve kullanım koşullarına göre değişebilen bir şey. Şimdi siz Bitcoin mining yapıyorken bu bilgisayarları sürekli çalıştıracağınız için ve ısı miktarlarını da hesaba katarsanız, sizin devasa işlemciler ve fanlara ihtiyacınız olduğu için, atıyorum normalde 5 yıl ya da 7 yıl arası gidecek bir ev bilgisayarı sizin mininginizde belki 2 yılda bozulma safhasına girecek. Bu da size bir ek maliyet, her 2 yılda bir bilgisayar değişimi maliyeti. Tabii ki bu bilgisayarlar da bizim evlerimize aldığımız 3000 liralık, 5000 liralık bilgisayarlar değil. Zaten Google'a yazdığınızda mining bilgisayarı diye 100 bin liralara, 200 bin liralara çıkan, hani TL bazında bilgisayarlar var. Bunları 2 yılda bir yenilediğinizi düşünün. Bu da ek zaten masraf çıkartıyor. O şeyin dediğin doğruydu yani. Orkun.
Ya şimdi şöyle bir durum var. Yani baktığınız zaman Bitcoin'de Serkan müthiş özetledi yani hani durumu, vaziyeti. Şöyle bir durum var. Biz aslında blockchain dediğimizde adı üzerinde, yani bir blok zincirinden bahsediyoruz. Bu blok zincirinde de şöyle bir olay var. Ya aslında bu kriptoloji biliminin gelebileceği en güzel noktalardan bir tanesi. Hani biz her şeyde böyle güvenlik istiyoruz ya, her şeyde böyle hani kendimizi böyle garanti altına almaya çalışıyoruz ya. Yani blockchain aslında burada çok güzel bir avantaj getiriyor. Hatta geçen günlerde Maersk diye söyleniyor. Deniz taşımacılığının dünya liderlerinden bir tanesi Maersk. IBM'le mesela bir protokol imzaladılar. Bu navlunlar, işte taşıma belgeleri vesaireler, geminin seyri sefer bilgileri vesaire, bunların hepsini bir blockchain altyapısı altında bir veri tabanında oluşturup blockchain yapısıyla yönetmek için şu anda bir altyapı hazırlıyorlar IBM'le birlikte. Bununla ilgili Unilever vesaire tarzı dünya ünlü firmaların da çok ciddi çalışmaları var. Biz burada aslında blockchain Türkiye'de, ya bizde şöyle bir şey var. Yani şu öz eleştiriyi yapmamız lazım kendi ülkemiz için. Biz kanların içini boşaltmaya gerçekten çok müsaitiz. Bilmediğimiz için kavramların ne olduğunu çok müsaitiz. Mesela işte burada hani blockchain'i bizden çok daha iyi bilen bir arkadaşımız var. Biz burada direkt böyle iş şeye odaklanıyor yani, hani Bitcoin'e böyle odaklıyoruz abi.
Aynen. Olayı. Ne kadar uzak kalmaya çalışsak da aslında Bitcoin'de Tabii. Anlattıklarımızın yarısı Bitcoin'e doğru yöneliyor. Şimdi mesela aynen aslında öyle. Bu...
Ama şunu bile sorabilirler. Bir Bitcoin tavsiyesi bile, yani BTC tavsiyesi ya da altcoin tavsiyesi. Abi %100 kazandıracak, önerebilir misin diyen olabilir yani şu an. O gözle bakınca.
Gidişatı bu yani. Hani yayından önce sordum ya, Tezos ne olur falan diye ya. Hani iş oraya doğru gidiyor böyle. Hani muhabbet oraya doğru gidiyor. Burada blockchain'i bu kadar bence hani ben tabii sizin için şakasını söylüyorum, sakın hani yanlış anlaşılmasın. Burada genel olarak bir Türkiye'deki sıkıntıdan bahsediyorum. Biz kavramların içini çok böyle küçültüyoruz, boşaltıyoruz böyle. Oysa ki blockchain gerçekten kendi içinde inanılmaz bir kriptolama sistematiğine sahip. Bu kriptolama öyle bir kriptolama ki yani aslında bir merkeziyetsizleştirilmiş bir ortam yaratıyor yani. Bunun bir yönetici merkezi yok. Bu bloklar herkese dağıtılıyor. Herkes de aynı şifreler oluyor. Ama blockchain üzerindeki bu bilgiler sadece belirli alıcı ve satıcı tarafından işlenebiliyor. Ya blockchain size bu fırsatı tanıyor. O yüzden de inanılmaz aslında güvenli bir proses oluşturuyor sizin için. Bu yüzden işte şirketler şu anda kendi altyapılarını, data altyapılarını veya veri tabanlarını işte blockchain üzerine biraz daha oturtmaya çalışıyorlar. Fakat blockchain'de işte Bitcoin dolayısıyla konuştuk. Blockchain'in veriyi çok ciddi şifrelemesi var. Bu şifreleme de ayrı bir data oluşturuyor zaten kendi içerisinde. Bu da işlemci gücü istiyor. Ekran kartı istiyor. Yani makinenin donanımsal malzemelerinin iyi olmasını gerektiriyor. Bu da ciddi anlamda bir elektrik sarfiyatı demek. Ciddi anlamda bir fan maliyeti demek. Yani o Alper'in söylediği olay çok doğru yani. Hani 5 sene gidecek bilgisayarı çok hırpalıyorsunuz yani. 1 senede 2 senede bilgisayarın pertini çıkartıyorsunuz açıkçası. O anlama geliyor. Hani blockchain teknolojisini böyle biz işi biraz hani şeye döktüğümüz için kripto para olarak şey yapıyor ama bakın blockchain'de hadi gene indirgeyelim Bitcoin'i. Orada bahsedildi elektrik sarfiyatından. Yani Bitcoin şu anda küresel ısınmaya etkisi fosil yakıtlar en yüksek olan etmen. Bitcoin madenciliği. Çok ciddi bir şu
dünyanın
anda.
Dünyanın enerji şeyinin yanlış hatırlamıyorsam %1'ini yakınını ya da binde 5'e kadarını blockchain zincirleri tüketiyor yanlış hatırlamıyorsam.
Aynen öyle. Yani baktığınız zaman aslında bu iş böyle kontrol altında tutulmadığı zaman çok ciddi bir çığırından çıkma potansiyeline de sahip. Ama
bu iş şuna benzemiyor mu? Yani paranın olduğu her yerde, yani hayal vardır. Hayalin olduğu her yerde de mevcut bir kalabalık vardır. Şöyle ki insanlar kesinlikle. Mesela bugün ne yapıyor? Madenci dediğimiz normal insanlar var ve hani şey arıyor, bir altın madeni arıyor vesaire. Sokakta veya dağın tepesinde kazmayla kürekle dolaşıp şey arayan, define arayan insanlar var. Defineci denilen insanlar var. Bunu siz online ortamda Bitcoin madenciliği yaparak yapıyorsunuz aslında. Ve bu insanlara bir para, zenginlik vaat ettiği için ve yasal bir sınırlaması da olmadığı için insanlar buna yükleniyor. Ayrıca sen demin farkında olarak mı olmayarak mı bilmiyorum ama kriptolojilerle bahsettin. Yorumda bir arkadaş sormuş onu kriptolojiyi. Farkında olduğunu biliyordum. Kriptolojiye Serkan hocama şöyle bir soru soracağım. Bu Facebook'un bir tane özelliği var. Uçtan uca şifreleme vesaire diye. Kriptolojiye örnek olabilir mi blockchain'deki, WhatsApp'taki?
Kriptolojinin zaten amacı o şifreleme yöntemiyle işlem gerçekleştirmek. Güvenli bir ağ oluşturabilmek, güvenli bir iletişim sağlayabilmek. Facebook'taki durumla şu an bizim bahsettiğimiz kripto paralardaki o kriptoloji dediğimiz ya da şifreleme yöntemi aynısı. Facebook kendince kullanıcılarını güvence altına almaya çalışıyor. Biliyorsunuz yani kullanıcı bilgileri sızdırıldı. Sızdırdılar ya da bunu daha sonra örtbas edebilmek için işte uçtan uca sınırlandırmalar, şifrelemeler aynı şekilde WhatsApp üzerinde de mevcut. Kriptoloji dediğimiz bilim de o. Bir arkadaşımız aynen bunu yorum olarak sormuş. Şifreleme yöntemi. Ben size yayının başında da söylediğim gibi yine bahsedeceğim. Yayına geçmeden önce de aslında biliyordum yani bu konu Bitcoin'e kayacak yani kripto paralara kayacak diye. Orkun gerçekten çok güzel bir şekilde bunu özetledi. Yine söylüyorum, blockchain ve Bitcoin birbirine eşit olan kavramlar değildir. Yani blockchain'i bir tencere olarak varsayabilirsek, tencerenin içerisindeki yemek malzemelerinden bir tanesidir Bitcoin. Yani Bitcoin blockchain alt yapısını, ağ yapısını kullanarak işlem gerçekleştiriyor.
Blockchain'in... Peki hemen araya gireyim. Diğer asıl kullanım alanları ne yani? Bu kripto paradan başka kullanım alanı gerçekten işimize yarayacak.
Tabii. Kamu yönetiminden bahsettik. Devletler arası gerçekleştirilen gizli anlaşmaların ya da haber yazışmaların gizli bir şekilde şifreleme yöntemiyle blockchain alanında tutulması. Evet. Kamu yönetimi alanında bu. Daha sonra sağlık sektöründen bahsettik. Finans sektörü zaten Bitcoin'i konuşuyoruz. Bunun yanında seçimler. Bu aslında bir ara gündeme geldi. Az önce bir yorumlarda da gördüm. Nasıl?
Cambridge Analytica sandım değil mi?
Hayır. Seçimlerde blockchain uygulaması. Blockchain tabanı
doğru. Evet. Doğru. Hı-hı.
Güvenlik açısından bir güvenlik. İkincisi yok oylar çalındı, çalınmadı.
Yani her seçimde maliyet, bir sıkıntı yaşıyoruz. Bir olaylar oluyor dedi, yani.
Trafoya kaçtı. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Yok yani birbirinin yerine oy kullandı muhabbetlerin hepsi ortadan kalkacak. Bunun yanında en büyük şey de zaten maliyet ortadan kalkmış olacak. Bir seçim yapıldığı zaman ülkede çok büyük bir külfet. Devlet ekonomisine çok büyük bir külfet. Ama blockchain uygulaması üzerinden seçimler gerçekleştirirse, yani kimlik doğrulamaları yapılabilecek, kimlerin oy kullanabildiği, hangi partiye ya da ne yapılabildiği, sadece parti olarak da değil herhangi bir seçim ve şeffaf bir şekilde yapılabilecek. Blockchain'in zaten en önemli şeyi de o. Şeffaflık var işin içinde. Şeffaflığı ama güvenle eşleştirmeyelim. Şimdi blockchain'de sistemini kullanarak bir veri transferi gerçekleştirdiğimizde o verinin kimden kime gittiği belli olmuyor. Güven zaten budur. Sadece o veri hangi ağ yapısını kullanaraktan hangi sisteme gittiğini ya da A sisteminden B sistemine gittiğini izleyebiliyoruz. Ama A sistemindeki kişiyle B sistemindeki kişinin kim olduğunu bilmiyoruz.
Evet.
Blockchain bize izin vermiyor. Daha sonra B sistemindeki kişi de C sistemine aktardığında bunu da takip edebiliyoruz. Şöyle bir örnek vereyim size yine kriptodan. 2019'un son zamanlarında bir borsadan, yabancı bir borsadan yüklü miktarda Ethereum çalındı. Ethereum bir altcoin. Bitcoin'den türetilmiş bir altcoin. Yüklü miktarda bir Ethereum çalındı. Bu Ethereum'lar hala da blockchain tabanında olduğundan dolayı nerede olduğu, cüzdandan cüzdana aktarıldığında ya da herhangi bir cüzdandan bir borsaya aktarıldığında takip edilebiliyor. En güzel tarafı da zaten bu. Yani blockchain'de iz sürülebiliyor.
Yani atıyorum şeffaf. Bir 50 lira paranız var diyelim. Bu para işte benim için tabii benim herkes ismimi biliyor Zeki. Ama orada kendime başka bir isim, bir ID numarası kullanıyorum. Bir numaradan...
Bizim ID geçerli. Zeki değil. Bir... O ID numarayı da kimse bilmiyor.
Ama mesela ben Orkun'a aktardıysam bu numara üzerinden aktarıldı belli oluyor. Ya da işte o parayı böldüm diyelim. 25-25, 25'ini Alper'e gönderdim. 25'ini Orkun'a gönderdim. Bu benim gönderdiğim belli olmuyor mu ya da işlem kayıtlarından mı?
Hayır. Ben size bir kripto para gönderdiğimde kimden geldiğini ya da benden geldiğini göremiyorsunuz, bilmiyorsunuz. Hesabınıza bir atıyorum şu ID numaralı hesaptan size transfer gerçekleştirdi. Bu ibare geçiyor.
Peki bu ID'nin kime ait olduğu belli oluyor mu?
Yok abi.
Hayır. Güvenlik kısmı da zaten bu.
Gizlilik olayı o zaten, aynen.
Ama moderatör gibi soru sorayım dedim abi, tamam biliyorum moderatör gibi.
Şöyle bir olay var, bak şimdi yorumlara şey de geldi mesela, Burhan Bey şeyi yazmış, NSA CIA direkt bulur, o kadar gizli değil şeyini çizim. Ya zaten kırılmayacak şifre yok ama olay şundan ibaret, blockchain'de çok ciddi bir şifreleme var. Yani kırılması da o kadar çok kolay değil yani.
Yok hani kırılamaz. Benim yani ben bunu iddia ediyorum, kırılamaz yani.
Öyle mi diyorsun hocam?
Bak burada iddialı kelimeler konuşma. Daha sonra eğer kırılırsa linç yersin.
Ya şimdi zaten hesapladığımız zaman O şifreleme hash alma kısmı bile 256 bitten oluşuyor. 200'lere 256 tane ihtimal var. Bunu oluşturmak için bunun da bir anahtarı var. O anahtarı tek teker teker denemeniz gerekiyor. Bir kişinin herkese açık olmayan private anahtarını oluşturmayı denemek için bizim ömrümüz yeter. Tek başımıza değil, bildiğimiz kadar bilgisayar kullansak o kadar bilgisayarın bile ömrü yetmeyebilir yani. Bu başka birisinin anahtarını kırmak, oluşturmak yerinde.
Şöyle tezimi savunayım ben size. Kırılamayacağını şöyle anlatayım. En başta blockchain'de dağıtık bir sistemden bahsettim. Merkezi bir yapı yok. Yani şahıslar var. Dünya üzerinde bu blockchain ağ yapısına ait olan sistemlere benim veya sizin bilgileriniz dağıtık bir şekilde kopyaları her bir bilgisayara gönderiliyor. Yani bir siber saldırı gerçekleşse durumu olsa bile hangi bilgisayarda hangi bilgilerin olabildiğini ilk etapta takip etmesi, tespit etmesi lazım. Bu da çok büyük bir imkansız, çok büyük bir zorluk ortaya çıkıyor. Şimdi blockchain'in tam avantajlarından bahsediyorum da yeri gelmişken onu söyleyeyim. %51 saldırısı denilen bir terim var.
Evet.
%51'lik bir kısım, bir kişi ya da bir topluluk, bir grup zümre bir araya gelerek bir egemenlik sağlarsa ve bu zamana kadar ki olmadı. Ancak bu şekilde ortaya bir sorun çıkabilir. %100 yine çıkamaz. %51'lik o grup zümre ya da kişi, sisteme ait olan kişi bile buna müdahale edebileceğini, %100'üne müdahale edebileceği imkansız. Şimdi böyle bir sistem var ortada ve hep Bitcoin üzerinden düşünülüyor. Yani blockchain, yine söylüyorum, Bitcoin değildir. Blockchain büyüktür, Bitcoin'dir. Ve bu Bitcoin algısından dolayı, para sisteminden dolayı neden bu kadar çok büyük bir algı var, olumsuz algı var Bitcoin'e karşı, onu da tam olarak algılayamıyorum ya da yapamıyorum. Ani belki fiyat hareketlenmesinden kaynaklanabilir. 7-24 borsaların açık olmasından kaynaklanabilir. Evet, insanları yoruyor. Beni de yoruyor. Ama blockchain'in imkanlarını unutuyoruz ya da kullanmak aklımıza gelmiyor. Evet. Devletler buna inanmıyor. Belki de yöneliyor. Bunu hala da olumsuz bir şekilde adlandırmaya çalışıyor. Ve eminim ki Trump her defasında blockchain'i, Bitcoin'i olumsuz bir şekilde medyanın karşısına çıkıp yargılıyor. Ama bence arka planda bunun çalışmalarını bu zamana kadar çok fazla yaptı.
Vallahi ben katılıyorum o konuda. Çünkü hükümet olarak ödemesini Bitcoin'le yapan hükümetler var. Yani şöyle bakın, bunun çok müspet örneği var ya. Rusya
aklıma gelmişken özür dilerim. Güvenli bir alışveriş var. Maliyet düşük, hız yüksek.
Tabii. Türkiye'nin BTC ile Rusya'dan buğday almışlığı var ya. O kadar söyleyeyim ben size yani. Yani gerçekten Türkiye tarihinde ilk defa BTC ile bir alışveriş yapıldı. Yani ve bu hükümet kontrolü yapıldı.
Aynen, hükümetler bunu kötü bir şekilde insanlara empoze etmeye çalışıyor ama arka planda hükümetler güzel kullanıyor. Ve kullanan, şu anki algı, toplumdaki algı da şu: kripto paralarla uğraşan kişiler kötü bir iş yapıyor.
Evet.
Bu algı yani şuradan dolayı kaynaklanıyor Serkan Hocam. Burhan arkadaşımız da yazmış onu. Aynı şeyi ben söyleyecektim. O da söylemiş olmuş. Şimdi Deep Web dediğimiz veya Dark Web dediğimiz bir olay var. İnternetin gizli ve karanlık tarafı. Hani hep böyle efsane olarak bir anlatırlar YouTube kanallarında falan vesaire. İşte burada şimdi hani bir bilim kanalı olduğumuz için bunların ismini tek tek sayamayacağım. Şunlar var, bunlar var gibi. Hani yasa dışı iş yapan insanların olduğu, her türlü kötülüğün olduğu bir Deep Web dediğimiz bir internet mecrası var. Burada kullanılan para birimi Bitcoin olduğu için aslında, ya da işte BTC alt coinler olduğu için insanlar bu kadar ön yargıyla bakıyor diye düşünüyorum ben. Aslında kötü algılanmasının sebebi bu diye düşünüyorum. Yani benim düşüncem bu.
Paralarda yasak olmayan işlemler yapılmıyor mu?
Ya ben orada aynen. Ben şimdi Serkan Hocam'ın dediği gibi ben de orada çok katılmıyorum açıkçası. Yani roket teknolojisi ortaya çıktığında bunun füzeye evrileceğini, Abi o da füzeye virildi yani hani. Evet
ya yani. Ben de bu konuda ben de siz gibi düşünüyorum da hani toplumda öyle bir algı var. Ha bu deep web diye kullanılıyor. İnsanlar bunu yasa dışı amaçla kullanıyor. E bundan devlet vergi de almıyor. Devlet bu paranın takibini de yapamıyor. E gönderen belli değil, alan belli değil. E o zaman insanlar diyor ki ha o zaman bu yasa dışı gibi bir algı yaratıyor. Ve bu algıyı da algı yönetimiyle yayıyorlar. Bu aslında BTC'nin biraz bence kötü anılmasının sebebi. Veya bu kadar yayılamamasının sebebi.
Orada şöyle bir avantaj oluyor. Baktığın zaman yani ne kadar algı yönetimi olsa da hani biraz okuyup araştıran birisi bununla ilgili ciddi anlamda çok faydalı örneklere çok rahat ulaşabiliyor. Artık çünkü bilgiye ulaşmak abi hani geçmişteki gibi değil. Biliyorsunuz bunu hep önceki yayınlarımızda konuştuk Zeki Alper hani sizlerle beraber. Artık bilgiye ulaşmak çok kolay abi. Hani bir yer açıyor, bir banka açıyorsun. Mesela o bankanın ödeme yöntemleriyle ilgili, gelecek hedefleriyle ilgili haberlere ulaşabiliyorsun. Ya mesela Avrupa'daki işte bazı merkez bankalarının Swift işlemlerinde Ripple kullanmasıyla alakalı şeyler vardı yani. Haberler vardı. Altyapıyı oturtmaya çalışıyorlardı.
Ya burada Serkan Hoca'ya özetleyecek olursak mesela şey dedi ya, Bitcoin hep böyle şey gibi algılanıyor. İşte BTC ile blockchain aslında aynı şeymiş gibi algılanıyor. Zaten hepimiz de bundan müzdaribiz. İzleyenler şöyle düşünsün. Bir karayolu var ve taşıtlar var. Taşıtlarda neler vardır? Örneğin otobüs, kamyon, araba, motosiklet vesaire. Otobüs gibi düşünebilirsin mesela BTC'yi. Bu sadece bir taşıt. Blockchain'i kullanan bir taşıt. Ve milyonlarca taşıt sayabilirsin veya onlarca taşıt çeşidi sayabilirsin. Dolayısıyla bu şekilde kafaya oturtursa izleyiciler biraz daha anlaşılması kolay olabilir.
Yani.
Peki ya, basın blockchain'in...
Uçaltmak lazım.
Buyurun Serkan Hocam.
Unutmadan Alper'e şöyle bir cevap vermek istiyorum. Yani aslında tamam doğru söyledi. Şu an kara para aklama dediğimiz olay ya da yasal olmayan transferlerde, alışverişlerde ilk tercih edilenlerden bir tanesi gerçekten evet kripto paralar. Devletler bunun için yasal düzenlemelere gitmeye çalışıyor. Özellikle yani şimdi kripto paralarında en büyük egemenliği Asya ülkeleri yani başında Çin çekiyor bunu. Her yıl Çin'de kripto paralarla alakalı yasal düzenlemeler, vergi getirmeler ya getirilsin sorun değil. Yani şu an kripto paraları alıp alım satım yaptığımız borsalarda da zaten bunun aylık dökümleri geliyor bize. Şu kadar KDV ödedin ya da artık KDV ile şu kadar komisyon ücreti ödedin. Yani bu borsa şirketi de zaten devlete KDV'sini bu şekilde ödüyor. Şimdi tamam olumsuz yanı, dezavantajını bunu söyleyeyim. Doğru. Katılıyorum. Ama bütün yasal olmayan işlemler kripto parayla mı yapılıyor? Şu an abi, günümüzde işlem bugüne kadar kağıt paralar var. Kağıt paralarla biz yasal olmayan işlem yapamıyor muyuz?
Tabii ki.
Yani bir yere kadar yapıyorsun bir süre sonra ama bu kadar para sana nereden geldi, nasıl geldi diye devlet sormaya başlıyor. Kara para aktarmaya evet, başlıyorsun bu sefer parayı aklamak için.
Hesaplara blokeler konuyor. Evet. Dün bir arkadaş bahsetmişti.
Yani birden devlet senin bütün hesaplarına el koyuyor. Bu sefer önünü kesmiş oluyor. Peki şimdi bu hesaplara el koyma olayından bahsettik. Burada benim bir Bitcoin hesabım olsun ya da blockchain üzerinde başka bir hesabım olsun diyelim. Bir anahtarım var elimde. İki tane anahtarım var. Anahtarımın ana anahtarımı kaybettim. Sadece bana ait olan anahtarı.
Sıkıntı.
Elimdeki bütün para ne oluyor? Merkezi sisteme geri dönüyor mu para?
Aynen.
Zeki bir bardak soğuk su alıyorsun. Şöyle bakıyorsun ilk önce.
Benden önce sen bahsettin. Dezavantajlarından bir tanesi de o zaten. Bahsettiğin olay evet. Blockchain sisteminde ya da kripto paralarda iki tane anahtar var. Bir açık anahtar, özel anahtar. Açık anahtar dedim ya, özel anahtar. Bir de genel anahtar var. Genel anahtar ağ sistemine kayıtlı olan herkesin elinde bulunduğu anahtar. Yani mining işlemini yapan madencilerin elindeki bulunduğu anahtar. Bunu herkes biliyor. Özel anahtar şahıs anahtarıdır. En büyük dezavantajı da zaten bu. Eğer o anahtarı, özel anahtarı kaybettiğiniz anda geçmiş olsun.
Geçmiş olsun ya, aynen doğru.
Mesela Serkan Hocam şöyle açıklayalım. Benim 1 milyon param var ve anahtarı kaybettim. O para artık benim değil.
Evet. Kimsenin de değil. Değil mi? Yani bu merkeze geri dönmüyor o para.
Hayır, merkez yok. Yani hastada kalıyor para.
Şey denk gelmiştir belki size. Geçen gün ben onunla ilgili bir makale okumuştum. Guardian'da mıydı, Financial Times'ta mıydı, neydi? Abi şey, kayıp olan, yani bu işte kaybedilen, cüzdanı kaybedilen kripto paraların aslında dünyada inanılmaz bir servet oluşturduğuna dair.
Evet, aynen.
Yani çok ilginç ya o da.
Bu arada ufak bir duyuru gireceğim araya, kusura bakmayın. Şu anda YouTube, Periscope ve Facebook üzerinden bizi takip ediyorsunuz. Periscope ve Facebook üzerinden halen takip eden arkadaşlarımız varsa buradaki yayınımızı sonlandıracağız. Eğer yayınımızın kalan kısmını dinlemek isterseniz YouTube kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. YouTube'da Gelecek Bilim'de ismiyle arattığınız zaman karşınıza çıkacağız.
Yani ben şurada hemen bir ekleme daha yapmak istiyorum. Bizeki bitti mi bu arada, duyurun?
Evet.
Kusura bakma.
Evet.
Yani bizim abi öncelikli olarak hani kavramları iyi anlamamız için kavramların içini çok küçültmememiz gerekiyor. Tekrar ben o konuya vallahi çok vurgu yapacağım. Çünkü kendi çalıştığımız alanda da bunun çok sıkıntısını yaşıyoruz. Yani adama diyorum ben işte yapay zeka çalışıyorum. Abi bizi ele geçirecekler mi? Bunlar var ya, Allah her şeyi tahmin ediyor. Yani abi bakın gerçekten çok boşaltıyoruz abi yani şeylerin içlerini.
Bunu bayağı derinlemesine konuşmuştuk aslında yayınlarımızda.
Tabii.
Geçmiş aynen yayınlarımıza öyle. Bakabilirler yapay zeka ile alakalı.
Yani şey, biz abi bir hani burası bir bilim kanalı olarak hani bu yayında ben en azından şeyi anlattığımızı düşünüyorum ya. Blockchain büyüktür. Hatta çok çok çok büyüktür. Bitcoin'i en azından anlattığımızı düşünüyorum.
Zaten bugünün konularında Orkun, blockchain nedir, ne değildir? Serkan Hoca'nın bize yazmış oldukları mesela bunlar. Blockchain'de veri güvenliği, blockchain evet. Kullanım alanları, blockchain avantaj ve dezavantajları, veri madenciliği nedir? Blockchain ve kripto paraların ilişkisi, blockchain geleceği. Şu an hemen hemen hepsini konuştuk gelecek haricinde. Burada bir
aslında
soru soracağım.
Aslında veri madenciliği de, nedir? Evet. Heh. Tam çok net girmedik.
Şunu soracaktım ben. Ben 17 yaşında, 18 yaşında bir gencim. İnternete girdiğimde sürekli işte bu bit mining falan vesaire olayları görüyorum, okuyorum. Ve hevesleniyorum da. Nereden başlayacağım? Bir. Veya ben başlayabilir miyim? Bu işi yapabilir miyim? İki. Bu soruların cevaplarını kullanıcılara verirsek Serkan Hocam güzel olur.
Gerekli programları indirmemiz gerekiyor veri madenciliği için, yapabilmek için. Ama bunun için de bir araştırma yapmamız gerekiyor. Öncelikle yani hangi Bitcoin üzerine, pardon, hangi kripto para üzerine madencilik yapılıyor? Bitcoin mi, altcoinler mi? Ya da o blok kazmalarda ya da madencilikte en avantajlı, en kısa sürede blokları oluşturabilecek kripto para hangisi? İlk önce onların tespit edilmesi gerekiyor. Şimdi yayının başında Zeki, madencilerin bu enerji, çok fazla enerji kullanımından dolayı bir sıkıntı, dünya genelinde çok büyük bir sıkıntı oluşturduğunu söyledi. Ama bu sisteme aslında sürekli madenci girişi gerçekleşmiyor. Sisteme sürekli giriş çıkışlar mevcut. O yüzden bir süre sonra aslında kendini dengeliyor. Yani bu zamana kadar madencilikle uğraşan, miningle uğraşan şahıs veya şahıslar ya da şirketler, şirketler de yöneldi bu işleme. Bir süre sonra eğer getirisi çok fazla yoksa, karlı bir işlem değilse miningden ayrılmış oluyor. Yani şimdi Bitcoin üzerine eğer mining yapılmak isteniyorsa şu an benim görüşüm, ben bunun taraftarı değilim. Gerçekten çok zorlaştı. Blok ödül yapısı da zaten yarıya düştü en son herhalde sonra. Şu an en popüler olarak şunu söyleyebilirim altcoin olarak, Ethereum. Ondan bahsetmiyoruz. Bitcoin'den sonra gelen piyasa değeri en yüksek olan altcoinlerden bir tanesi. Ve Ethereum madenciliği yapabilmek için de yüksek meblağlar ödeyerek yüksek teknoloji bilgisayarları almamıza gerek kalmıyor. Şöyle örnek vereyim. GPU ekran kartıyla Bitcoin madenciliği yapamayız ama Ethereum madenciliğini gerçekleştirebiliriz. Bunun için yine gerekli programları indirip sisteme, blockchain sistemine kayıt olmamız gerekiyor ve mining işlemini bilgisayarımız çözümlemeye başlıyor arka planda.
Buradan da hem şey oldu, eğer başlamak isteyenler varsa onlara da bir yol gösterici
yavaş yavaş zaten bitmeye başlıyor ya, bitecek de zaten. Yani çıkarılacak olan Bitcoin sayısı dediğim gibi sınırlı. Şu an yaklaşık 17 milyon civarında 16-17 milyon civarında Bitcoin üretildi. Toplam üretilecek Bitcoin sayısı 21 milyon. Tahmini bitiş süresi 2149. yıl. Yani az bir sürede kaldı. Yaklaşık 120 yıl.
Biz görürüz ya.
Aynen.
Yani, neler neler peki istiyorum. Ekstra bir şey olur mu? Biz şimdi
görmediğimiz bir oda aldık.
Yani 2140 diye öngörüyoruz ama bu daha önceden bitme ihtimali var mı? Bir yoğunluk olursa ya da yoğunluk azalırsa daha ileri bir tarihte.
Geçmiş olduğumuz her günki 12 Mayıs olarak belirlenmişti. 11 Mayıs'ta gerçekleşti. Bir gün öne geldi. Yani bu blokların kazılma süresiyle, kazılma hızıyla alakalı olan bir şey.
Şimdi her 10 dakikada bir mesela Bitcoin için 10 dakikada bir kazma işlemi yapılıyor. Orada işte sıfırları bulan parayı da kapıyor. Daha doğrusu Bitcoin'i de kapıyor. Alıyor başını gidiyor. Bayağı da bir yüksek bir rakam kazanıyor. Peki bir tahmininiz var mı? Şu anda kaç tane kazma işlemi yapan kuruluş ya da işte kişi var, şahıs var? Ya da bu paraların ne kadarı belli kişilerin de, atıyorum %40'ı tek bir kişinin elinde ya da tek bir kuruluşun elinde diyebilir miyiz? Bunların takibini yapabiliyor muyuz?
Takibini yapabilmek gerçekten çok zor. Yani hangi cüzdanda ne kadar Bitcoin toplandı ya da bir grup zümrenin elinde mi, şu an kaç kişi ya da ne kadar grup miningle uğraşıyor, hangi firmalar mining'e yöneldi, kimler madencilik yapıyor, bunu tespit edebilmek gerçekten çok zor. Bir de yasal olmayan kısımları da işin içine giriyor.
Ya şöyle bunun de bir olay var. 2007-2008'den itibaren alıp elinde tutup hani şu anda onun çok değerlendiği aşamada olan insanlar da var. Onlar da değerlendiğinde tekrar alım yaptılar falan. Yani hani o yüzden bunu, yani bir de işte bu cüzdanlardaki şifrelemelerden ötürü inanılmaz zor, imkansız. Hatta Serkan Hocam kırılmaz dedi. İmkansız yani bunu bilmek. Onun söylediğine göre.
Ya zaten kripto olmanın mantığı da o, yani kimde belli olmasın diye.
Tabii zaten adı üstünde. Ya bakın bu yeni dönemin şeyi ya. Yeni dönemin enigması. Ben o yüzden hani kırılamaz şeyine çok böyle biraz temkinli yaklaşıyorum. Çünkü ciddi anlamda bilgisayar teknolojisi gelişiyor. Hesaplama yeteneğimiz çok ciddi anlamda gelişiyor. O yüzden ilerleyen dönemde mutlaka hani bu possibility dediğimiz olasılıkları hesaplayabilecek işlemci gücüne mutlaka ben erişebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden hani kriptografide de hep şeydir, yani hani böyle bir şey vardır. Bu söz çok geçerlidir, hani kırılamayacak şifre yoktur şeyini, o yüzden söyledim ben. Ben hani o yüzden biraz temkinli yaklaşıyorum. Fakat blockchain bence çok ciddi anlamda dünyadaki ticari dengeleri değiştirebilecek bir teknoloji. Bunu oturtabilen firmalar ve ülkeler çok ciddi anlamda öne geçecekler teknoloji anlamında.
Hem teknoloji, Orkun, hem de güven, hem hız.
Orkun, bir de madencilikte şöyle bir olay var. İnsanlar hani kafalarında böyle bilgisayardan program yüklüyoruz vesaire, madenciliğe başladık dendiğinde evimizdeki laptoplar gibi algılamasın. Yani böyle bir yanlış algı oluşturmayalım. Bu bilgisayarlar gerçekten çok güçlü bir bilgisayar. Güçlü bilgisayar deyince de çoğunun kafasında ben inanıyorum şöyle bir şey yanıyor. Oyun bilgisayarları. Hani var ya, aynen, işte 16 GB'den 4 GB ekran kartı. GTA 5. GTA 5 kaldırabilen bilgisayar süper bilgisayardır abi diyen hani insanlar da vardır doğal olarak. Çünkü benim bilgisayar kaldırmıyor mesela GTA 5. Ama o bilgisayarlar bile değil. Bu mining yaptığımız. Çünkü yani
çok ilginç bilgisayarlar bunlar.
Oda büyüklüğünde bir odayı düşünün mesela, bir oda düşünün. Bu odanın içerisinde müthiş bir bilgisayar var. Özellikleri çok aşırı derecede yüksek. Yüksek özellikli olduğu için de sürekli bir ısı saçıyor dışarıya. Sürekli tabii, o büyük fanlar dönüyor vesaire. Bu ısıyı da kontrol altında tutmak zorundasınız. Nasıl? O cihazı soğutarak kontrol altında tutmak zorundasınız. Dolayısıyla sizin sistemi kurduğunuz yere aynı zamanda bir soğutma sistemi de kurmanız gerekiyor. Bu sefer işin içine elektrik giriyor. Çünkü bilgisayar var, soğutma sistemi var. Bir de bu işin güvenliği var. Bu sefer enerjiyi nereden karşılayacaksınız? Siz şehir hattını kullanmaya kalktığınızda fatura geldiğinde zaten o gözler fal taşı gibi açılır. Sizin o kazandığınız parayla giderin uyuşmadığını görürsünüz. Bu sefer tabii, yine Serkan Hoca'nın hep her yıl TÜBİTAK'ta sunduğu bir proje vardır. Ben her zaman takip ediyor. Şey olmadı daha, geçemedi bir türlü TÜBİTAK'tan. Güneş enerji sistemleriyle alakalı projeleri var Serkan Hoca'nın. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Yenilenebilir enerjilerden kaynak almaya çalışıyorsunuz.
Tabii.
Bu tarz sistemleri. Ayrıca Burak'ın da böyle bir çalışması vardı güneş enerjisiyle Zeki, değil mi?
Ya zaten yenilenebilir enerjiler üzerine Burak da çalışıyor. Yakın zamanda da enerji postası yayınlarımıza devam edeceğiz. Burak'ın güzel bu konuda uzman arkadaşlarla yayınları olacak. Onları da bizi takip ederseniz yayınlarımızı görebilirsiniz. Şimdi
ya işte ama şöyle de bir durum var. Yenilenebilir enerjide hemen araya gireyim orada. Yenilenebilir enerjideki işte şu depolama problemleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının bazılarının işte süreksizlik problemleri vesaire. Burada Bitcoin madenciliği şeyinde düş söylüyorum. Biraz handikap oluşturuyor. Bir de yenilenebilir enerji şeylerin kaynaklarında şu anda çok hani güneşin maliyetleri evet çok düştü ama bizim ülke için hala yenilenebilir enerji